Ayrım 19.
Ağzını dudakların acıyla bükülüşünü yeniden yaşıyorum. Konuşmuyorsun hala. Yalnız bıçağını, hani o gülhanede bana gösterdiğin bıçağı, bunaltıcı bir yavaşlıkla karnıma sokuyorsun, çıkarıyorsun. Yine sokuyorsun, yine çıkarıyorsun. Ben hayretler içinde bakıyorum. Midem, bağırsaklarım köpüre köpüre çıkıyorlar. Hiçbir şey duymuyorum. Hatta bıçağın keskin ucunu, derimin yırtılışını duymuyorum. Yalnız ellerime, karnımı sımsıkı örtüp köprünün öbür ucuna koşmak istiyorum. Sen arkamda bıçağını yalıyor, bir anda kayboluyorsun. Bir anda gökten fare yerine taze taze bileklerinden kesilmiş çocuk elleri dökülmeye başlıyor. Azap kapıya doğru koşuyorum. Köprü bitmek bilmiyor. Bir adım daha, bir adım. Zehra diyorum, Zehra neredesin? Üç gecedir bu hep böyle. Sonunda uyanıyorum. Zehra sarhoş, farkına varmıyor. Varsa bile ne yapabilir? Bir hafta ya kaldı ya kalmadı, sonra çıkıp geleceksin. Bunu hatırlamak bir giyotin merdiveninde ölüm sırası beklemeye benzer. Yemin ederim ki isteyerek söylemedim. Son saniyeye kadar böyle bir şey aklımdan geçmiyordu. İşte tam o sırada içimde bir şey koptu. Artık düşünemedim. İlerisini gerisini düşünemedim. Bilirsin beni, sana bu oyunu oynayacak kadar kalleş miyim? Hem daima iyiliğini gördüm. Neden günahına gireyim? Gerçi beni bu hayata getiren sensin. Gerçi sen olmasaydın ben belki şimdi iyi bir sekreter olacaktım. Kim bilir, belki liseyi bitirir yüksek okullara giderdim. Seninle arkadaş olduk. Sen bana sinemaları, meyhaneleri, ruhlarını balgam balgam kaldırımlara tüküren adamları, büyük hayalleri öğrettin. Daima elimden tuttun, asla pişman olmadım. Sana böyle bir oyun oynamam, belirli bir sebebe dayanmıyor. Niye yaptım şu halde? Neden seni böyle kıskıvrak bağlayıp hiç beklemediğin anda en ummadığın yerinden vurdum? Vallahi bilmiyorum Namık, billahi bilmiyorum. Hala işsizim, hala parasızım. Zehra olmasa çoktan öleceğim. Ondan tiksiniyorum. Bunca yaşamış, bunca sürtmüş. Açlığı, kimsesizliği ve ihaneti avucunun içi gibi biliyor. Anam gibi koruyor beni. Onun sırtından yiyip içiyorum. Birikmiş parası varmış üstelik bankada. Geçen gece ağzıyla söyledi. Onunla gitmek, birkaç bin kadın hatırına İstanbul'u, Beyoğlu'nu bırakıp gitmek. İzmir'de mi olur, Aydın'da mı olur, bir küçük memur mahallesinde sessiz ve kavgasız, insanın boğazına düğümlenmeyen bir hayat sürmek. İstesem olacak bu. Peki Zehra desem, yarından tezi yok, bankadan parayı çekecek, Kazım'a paydos deyip biletler alacak. Ben, sen, siyah ve inatçı bir gölge halinde buraya döküldüğüm vakit burada olmayacağım. Uzak bir şehirde, camları yemyeşil bir deniz gören, sakız biçimi bir evde Zehra ile diz dize rakı içeceğim. İyi ama Athena, Athena'yı nasıl bırakırım? Onu nasıl kılçık nazımı sarımsak kokulu ellerine teslim ederim? Gerçi Athena istemiyor beni. Görünce yüzü kararıyor, kaşının biri yükseliyor. Dönük ve dönük yeşil gözleri kirleniyorlar. Hiçbir gün de sevmez ki beni. Bu çocuk benim için hayatını harcıyor demez. Olsun varsın, ben bırakamam onu. Her gece rüzgar altında olmalıyım. O her gece göğüslerini dikerek vahşi ve yırtıcı dansını etmeli. Ben geri masaların birinde çökmüş ufalanmalıyım. Bu para Athena'da olsaydı Allah'ım, ve Athena beni Zehra kadar sevseydi, ya da bende olsaydı bu para, Athena'ya gitseydim, onu merdiven altında göz kapakları yaldızlı, gözleri kuyruklu oyuna hazırlanırken yakalasaydım. Athena deseydim, 3000 papsım var, istersen beğendiğin yere gider bu parayı birlikte ezeriz. Boynuma sarılır be, ne sanıyorsun yani, sen gelecek olmasaydın ya da Zehra'nın parası bende olsaydı görürdüm bak. Ama sen geleceksin, Zehra'nın parası da bende değil. Üstelik fena halde korkuyorum. Rıdvan istese o film işi garanti olurdu. Beni 5 gün oyaladı Deyyus. Biliyorum canım, düpedüz oyaladı. Pis ellerini ceplerini soka çıkara yalan söyledi, oyaladı. Zillinin kahvesine kulağını çekmişler. Bu it demişler benim için kaçmak istiyor. Namık gelecek ya ondan. Eğer sen bu işi yaparsan kaçar. Namık da bunu senin yanına bırakmaz. Ödü patlamış. Benim patlamadı mı? Ya sahiden gelir bana ödetirsen? Ya sahiden vurursan beni? Canın istedi mi karnımı deşebileceğini biliyorum. Kabahatim çok. Koskoca bir yıl, en fenası gözlerine mil çekilmiş, ihanete uğramış bir arkadaşlık. Ne desen haklısın ama beni affet, vurma. Ben daha gencim, yaşayacağım. Nasıl öldürebilirsin? Hele bu korkunç rüyalar. Gökyüzünden patır patır inen gri kadife tüylü fare ölüleri. Un kapanı köprüsünde bağırsaklarımı ellerimle toplayarak çılgın gibi azap kapıya koşuşum. Allah'ım sen bunları görmüyor musun? Oralarda, nerelerde, büyük başını yorgun bulutların ardına gizlemişsin. İstanbul'da yüksek kaldırımda Yusuf peygamber kadar talihsiz, Eyüp peygamber kadar çilekeş bir kulun olduğunu unutmuşsun. Beni düşünsene biraz, bak Namık gelecek, Zehra kaçalım diyor. Athena hiç yüz vermiyor, şu bir hafta içinde Namık kulun canını alsana. Yoksa o benim canımı alacak. Revai hak mı? Değil mi ki Zilli Rıdvan'a böyle demiş, bir duydukları bir bildikleri olmalı. Boşu boşuna adama neden engel olsunlar? Olur ki Namık haber göndermişti, bırakmayın bir yere kaçamasın, ben geleceğim ve hesabını kendi ellerimle göreceğim. İşte kaçamıyorum ben de, uykularım bulanıyor, kötü rüyalar görüyorum, kaçamıyorum. Nereye dönsem duvar, kapılar kapanmış, köprüler tutulmuş. Bir Zehra, bir tek Zehra ya Rabbim, onu da ben istemiyorum. Cumartesi. Gülmek dedin mi küçük Rıza? Hem nasıl gülmek? Bir çırpıda tutuşuveren fakat asla yükselmeyen, hep aynı tonda, hep aynı boyda. Ufak ufak birbirine zincirli pis fıkırtılar. Böyle bir gülmeye tutuldu mu hiç dişi olmadığı için ağzı yüzünde tamamen kayboluyor, çenesi ikinci bir burun gibi sipsivri sivriliyor. Ondan sonra dinle artık. Kulağıma çalındığına göre İbrahim'le aranız açılmış, olur mu olur insanlık hali. Lakin haddim olmayarak hatırlatayım Sabri Bey, daha milestone işinde ben size dememiş miydim ki bu adam? Seyit Sabri cigarası dikine duran ağzını adeta gözüne soktu. Bilirsin sen bu işleri dedi, bilirsin sen, üstüne yoktur. Bir hrant vardı, o da öldü. Bu sefer yanlış duymuşsun ama İbrahim'le bozuşmadık. Birkaç ay izin verdim dinleniyor, bunca zaman çalıştı, kolay mı? İbrahim'den söz açıldı mı titizleniyordu. Hem diyerek sözü değiştirmek istedi. Sen buraya İbrahim'i çekiştirmeye mi geldin yoksa çene çalıp vaktimi öldürmeye mi? Benim bildiğim küçük Rıza değirmenini boşa döndürmez. Asla. Önce iyice doldurur, badehu döndürür. Ufak ufak bir sürü güldü. Yine ağzı kayboldu. Sonra bu lafıma mim koy dedi Sabri Bey. Gülüşünde neşeden eser yoktu. İyice yoğunlaşmış bir can sıkıntısı, mikrop kapmış bir melankoli sızıyordu. Seyit Sabri küçük Rıza'yı sevmezdi ama en sağlam ve net karlı işleri getirdiğini bildiği için tahammül etmeye çalışırdı. Küçük Rıza piyasayı eskitmiş ve piyasada eskimiş hilekar bir kumarbaz. Emlak simsarlığından sahte pasaport teminine kadar her türlü işe burnunu sokarak geçim yolunu bulmuş, ihtiyar bir köpekti. Son zamanlarda dışarıya para çıkarmak isteyen bazı tüccarların ve siyaset adamlarının saklı teşebbüslerine aracılık ediyordu. Nihayet iş konuştular. Küçük Rıza ufalana ufalana, 84 bin İngiliz dedi, ne bir santim eksik ne bir santim fazla. Bedelini kaç üzerinden hesaplayacaksınız? Yılbaşına kadar Amsterdam Bankası'na yatırılması şart, sağlam bir iş, beni bilirsin zaten. O konuşurken Seyit Sabri yazı masasının üstüne ne varsa tekrar tekrar yerlerini değiştiriyor, kağıtların ve kalemlerin kül tablasını. Hiçbir şekilde onun gözlerine bakmıyor, hiçbir şekilde onu dinlemiyor, adeti bu. Teklifleri dikkat etmez görünüp sonuna kadar bir kedi dikkatiyle dinler, sonunda sakalların arasından küfür ve hakaret kokan iki üç kelime tükürür. Ne demek istediğiniz anlaşılmıyor, teklif eder göründüğünüz şey kanuna muhaliftir, müessesemizin... Üç gün, binemedim bir hafta sonra adamları teklif sahibini bulur, mukabil tekliflerle gelirler, pazarlık başlar. Resmen Seyit Sabri bu işle ilgilenmemiştir. Bu defa da küçük Rıza'yı yapma ilgisizliğin arkasına saklanıp her kelimesini adeta emerek dinliyor. O sözünü bitirince profilini masanın camında görmeye çalışarak, haberin var mı diyor Taga, Amerikalılarla anlaşıyormuş, bir traktör fabrikası için. Ne dolapçı heriftir şu Taga. Ya da demek böyle hala yarışlarda oynuyorsun. Oynuyoruz ya, mevsim geçti. Kazanıyor muydun bari? Her zaman olmuyor. Bir ara 3000 kağıt içeri girdim. Sarı kız 2 üzerine büyük oynadım ve kaybettim. At formundaydı. Son haftalarda girdiği her yarışı kazanmıştı. Bir saban demirinden farksız sipsivri çenesiyle havayı sürüyor. At yarışları ile ilgili ipe sapa gelmez şeyler anlatıyor. Seyit Sabri'yi en az 30 yıldır tanır. Üzerine düşmemek gerektiğini bilmez mi? Teklifini yaptın mı yaptın, bekleyeceksin. İstersen yarışlardan bahset, istersen Asım Taga'nın su götürmez kara borsacılığından. Hoş, bunun için de hariciye vekiliyle ortak diyorlar ya, pek karıştırmaya gelmez. Doğrusu ya, yarışların eski tadı kalmadı Sabri Bey. Bin bir türlü hile yapıyorlar. Seyit Sabri'nin gözlerinde toz halinde hüzün. Ah ah, her şeyde hile yapıyorlar küçük Rıza. Hiçbir şeyin de eski tadı kalmadı. Şu cigarayı içiyorum, eski tadını bulamıyorum. Küçük Rıza ayrılacağı sırada yine bir çaydanlık gibi fıkırdadı, hırsız ayakları üstünde it gözleriyle. Arada eski bir dostun yüzünü görmek, sesini duymak dedi, adamın içini tazeliyor. Nerede bulunacağımı bilirsiniz, hadi şimdilik bana müsaade. Tam kapıdan çıkarken, haddim olmayarak diye bitiştirdi, şunu da arz etmek isterim. O sizin dediğiniz hrant pezevengin biriydi. Sati davasında ipliği iyice pazara çıkmadı mı? Onu benimle mukayese etmek küçük Rıza'ydı. Bu defa gülüşü ipi kopmuş bir boncuk dizisi gibi darmadağın oldu. Bir kere daha selam verip tekrarladı. Haddim olmayarak. Mordahay'ın ve Seyit Sabri'nin ellerini uzatmadığı köşe, burunlarını sokmadığı delik kalmamış. Bir uçtan o, bir uçtan öbürü, ta 30'lardan beri ithalat, ihracat derken işte böyle oluk oluk para akıtan bir kazanç değirmeni kuruvermişler. Limanlardan gemiler mi kalkıyor? Sözün gelişi Hamburg limanından Panama bandıralı herhangi bir Black Horse şilebi mi kalkıyor? Onlar için. Marsilya'da rıhtım işçileri kendilerini ıssalarla kamçılayıp simsiyah bir gemiye büyük kasalar mı yüklüyor? Onlar için. Viyana üzerinden transit geçirilen şu kadar $1000'lık kimyevi madde onların çek defterlerinde yeni yeni sıfırlar olacak. Bu telgraflar, bu milletler arası telefon konuşmaları teker teker ve topu birden hep onlar için. İstanbul'da talimhanede oturan Hristiyan sakallı ve sürgündeki kral tavırlı Seyit Sabri ile Napoli'de tünediği koltuklara bir türlü sığışamaz, Yahudi tırnaklarını kemirir Mordohai Mordo için. Bankalar Caddesi'ne Şişhane'ye en yakın en müthiş üç yeni binadan birisinin giriş kapısında beyaz mermer üzerine siyah harflerle Akın İşhanı yazıyor. Yukarılarında geceleri bir sarı bir mavi yanan neonla iri iri reklam yazıları. Bu han şirketin, şirket Seyit Sabri ile Mordohay'ın malı. İbrahim Cura'nın 2 yıl önceki hesaplarına göre onlar sadece ithalat ve satış kârları üzerinden yaşasalar, yıllık safi gelirleri bütün lükslerine yetecek ve artacak bile. Oysa taban tabana zıt her halleri ve hareketleriyle birbirini iten bu iki adam, Seyit Sabri ve Mordohay yalnız bir noktada tartışmasız birleşiyorlar. Daima daha çok kazanmak. Servet bir yerden sonra bütün dikişleri söküyor, ardından koşanları hem usul usul kanun dışına hem fark ettirmeden beşeri olmayana götürüyor. Yoksa biri 35 yıllarında buhran sırasında, biri varlık vergisi zamanında 2 büyük iflas tehlikesi geçirdikten sonra firmasını kale gibi kurmuş, değirmenini bir güzel ayarlamış 2 para avcısı. Ne diye diki dikine yasak bölgelere uzansınlar? Şirket Bankalar Caddesi'ndeki hanın ilk 3 katını işgal ediyordu. Gündüz olduğu halde bütün ışıkları yanmıştı. Tebeşir beyazı ışık, sivilceli daktilo kızları, kulüp kravatlı ve kuru vaze ceketli sekreter ve muhasebecileri iskelete döndürmekteydi. Bir masada mavi gözleri cilasını kaybetmiş bir kadın bitmez tükenmez telgrafları birer birer ayırıyor, önemine göre ayrı ayrı klasörlere yerleştiriyor. Öteki masada 2 mütercim oturmuş teklif ve siparişleri bir dilden ötekine aktarıyorlar. Bu masa temsilciliklerin masası. O koridor müdürün bürosuna gidiyor. Bu Seyit Sabri'nin. Seyit Sabri her sabah saat 10'a doğru arabasıyla gelir. Kapı çamlarında, aynalarda profilini araya araya kimseye bakmadan ve kimseyi görmeden 3. kattaki Halişat-ı Hakim dairesine çıkar. Yanına birkaç kişi girebilir yalnız. Daha doğrusu o çağırmadıkça hiç kimse giremez. O da çok gerekli olduğuna inandığı şeyler için bazen müdürü bazen sekreterlerini çağırır. Bazen de herhangi bir Avrupa şehrinden gelmiş önemli bir telgraf üzerine hepsi birlikte. Kapıları kapatır, uzun toplantı masasının etrafını çevirirler. Herkes düşündüğünü çekinmeden söyler, yine de Seyit Sabri'nin dediği olur. Yeniden telgraflar çekilir, mektuplar yazılır, daktilolar tek tek zamanlı noktalar, hesap makineleri binlerce rakamı kemirir, öğütür. Başlıklı kağıtların altına mühürler basılır, pullar yapıştırılıp imzalar atılır. Akşamları aynı Seyit Sabri aynı camlarda ve aynalarda yine profilini araya araya koridorlardan ve asansörden geçip arabasına dönüyor. Gözlerini çizmiş, dudaklarını çivilemiş. Hızlı bir memnunlukla yavaş bir öfke arasında yıldızları salkım saçak uykuları delik deşik gecesini aranıyor. Bir öğle sonu ticaret odasından çıkıyorlardı. Hava dehşetli sıcaktı, asfaltlara güneş yağıyordu. Fahir Bergamalı, hani şu dürüstlüğüyle tanınmış alçak gönüllü tüccar, burnunu kar beyazı bir keten mendilin serinliğine ve temizliğine sokmuş çıkarmış. ''Neler duyuyorum Sabri Bey?'' demişti, ''neler geliyor kulağıma? Bilmiyorum böyle bir mevzuda Mordohay'ın telkinleri sizin üzerinize ne dereceye kadar müessir olabilir. Fakat eğer fikir ondan geldiyse hiç olmazsa siz mukavemet etmeliydiniz.'' Seyit Sabri daha ilk kelimede onun neyi söylemek istediğini anlamıştı. Anlamamış göründü. Arabanın camını açarken sordu. Neye mukavemet etmeliydin Bergamalı? Neye ve niçin? Öbürü meseleyi başka bir taraftan aldı. Kısaca paraya dedi. Boğazına kadar gömüldün. Daha fazlasını isteme. İstediğimi nereden çıkarıyorsun? Çıkarmıyorum, biliyorum. Bilsen de çıkar. Para insanı kirletmez. Temizlemez de ama boğar. Dikkatle mendilini katlamaya başladı. Ayrıca diye ekledi, bana muhtaç da değilsin. Bu döviz oyunu sen de bilirsin ki netameli bir oyun. Seyit Sabri yalnız kaşlarıyla hayret etti. Gözleri ve ağzı ince ince susuyor. Yüzünün alt yanında belirsiz bir alay pırıltısı titriyordu. Hangi döviz oyunu? Fahir Bergamalı'nın dost müdahalesini yaparken hiç düşünemediği, Seyit Sabri'nin döviz karaborsacılığı ve kaçakçılığına amatör bir gangster merakıyla bağlanmış olmasıydı. Başlangıçta bu fırıldak önemsiz ve küçük bir fırıldaktı. Kendi kendine dönen, çelimsiz ve renksiz paralar getiren bir fırıldakçık. İthalat daralmasının ilk belirtileri transfer imkansızlıkları, yavaş yavaş iç ve dış alışveriş yollarını tıkamaya başladı. İçerideki para şaşılacak bir ısrarla dışarı kaymak istiyor, dış ticaret bazı bakanlıklar ve yüksek memurları tarafından büyük bir spekülasyon mevzu haline sokuluyordu. Nüfus ticareti almış yürümüştü, işte o zaman Seyit Sabri ilk çocukluğundan beri içinde kımıldanıp duran hırsızlama kazanç eğilimine bütün kapıları açıverdi. Daha sonra biraz Mordahay'ın ve Gaetano'nun uğraşmaları, biraz önemli siyaset adamları arasında tanıdıklarının bulunması, en fazla da İbrahim'in bu gibi işlere fevkalade yatkın olması, o ilk ve ufacık fırıldağı bir dev pervanesi oluncaya kadar büyütmeye götürdü onları. Seyit Sabri artık öteki hayatını yaşıyordu. Şirkete doğrudan doğruya bağlı görünmeyen ya da yalancı, ismi var cismi yok vazifelerle bağlı görünen İbrahim gibi, Oktay gibi, Salih, Yılmaz, Güngör gibi kimselerden ikinci bir çete kurmuş. Gece gündüz telefon, telgraf, radyo ıslıkları yiyip içerek büyük para avcılarını yaşamaya çıkmıştı. Normal ticari rekabet havası içinde para kazanmanın bütün heyecanını ve çekiciliğini kaybetmiş olması, bu yaşında onu kirli fakat dozu yüksek heyecanlar ve pek tabii yeni kazançlar vaat eden bu ikinci ve öteki hayatına itiyordu. Sen ne diyorsun Bergamalı, para kazanmak isteyen adam para kazanmaktan başka şey düşünmemeli. İnsan olduğunu da mı? İnsan olduğunu da. Allah'ı da mı? Seyit Sabri o hızla Allah'ı da demeyi düşünüyor, nedense derhal vazgeçiyor. Yanlışsın diyor Bergamalı. Seninle ticarete aşağı yukarı beraber başladık. Bak şimdi ben neredeyim, sen neredesin? Geçen gün altındaki arabayı sattığını söylediler, şaştım. Ben bir tane de oğlumu alabilir miyim diye düşünüyorum. Dişlerini sıkıyor, birkaç yudum sustuktan sonra insanı diye ilave ediyor, değerlendiren paradır. Gerisi hikaye Bergamalı, gerisi laf. Ben müsaadenizle parayı değerlendiren insandır diyeceğim. Eski kafalısın da ondan. Belki eski kafalıyım fakat beşeriyim, aynı zamanda kalıcıyım. Hah, siz bakmayın bu Bergamalı'nın dediklerine, böyle laf üstüne laf koymakta, kelime cambazlığı yapmakta üstüne yoktur. Gel gelelim, iş hesaba dayandı mı doğru dürüst o elindeki 25-30 bin lira sermayeli şirketi çeviremez. Oğlunu marif mekteplerinden kurtaramamıştır, bir memur gibi yaşar. Bir tutum meselesidir bu, bir tutum, tutumu böyle. Ben kendimi kral mı hissediyorum, o tebaa hissediyor. Ben parayı tanırım, çağırıyorum, geliyor. O tutsak etmeye yelteniyor, gülünç oluyor. Yol gösteriyor aklınca bana. İkimize bir bakın, Allah için söyleyin. Ben Seyit Sabri, şunun şunun ve şunun sahibi, nüfuzu her yerde ve her zaman bıçak gibi keskin, adı sana Avrupa borsalarında anılır adam mı muvaffak olmuş sayılırım? Yoksa o Fahir Bergamalı, arabasının masrafını kaldıramayıp elden çıkaran mı? Yol göstermeye gelince adet odur ki başarmış olanlar, başaramamış olanlara yol gösterir, kılavuzluk ederler. Yoksa Bergamalı'nın sandığı üzere... Al sana Oktay, Seyit Sabri'nin çıtırdaya çıtırdaya elektrik mavisi kıvılcımları ürete ürete gelişip giden iç konuşmasını böcek yeşili gözleriyle aydınlatıp bozuyor. Masanın üç adım ötesinde sıska sivri ve upuzun dikilmiş. Avucunda pırır pırır kımıldanan bir kelebek gibi taze bir haber. Napoli'den konuşmak istiyorlar. Ha? Napoli'den mi? Kim? Gaetano mu? Hayır, Monsieur Mardohay. Ben konuşmak istemiyorum. Anlat vaziyeti. Korkacak bir durum yok. Dilimize tüy bitti. Evlenecekmiş de İbrahim. Birdenbire yüreği örtülüyor, için için evlenecekmiş diye tekrarlıyor budala. Yıllarca uğraş, iyi kötü bir vaziyet yap, ondan sonra evleneceğim diye her şeyi bırak çek git. Biz evli değil miyiz? İşlerimizi bozmayı da düşünmüyoruz hiç. Aslında Seyit Sabri'nin karısı tıpkı röleve şapkası, viski düşkünlüğü, centilmen tavırları ve Hristiyan sakalı gibi Alaturka ve Osmanlı içinden çok, yalancı ve Avrupalı olan dışına ait bir ayrıntı, lüzumlu bir süs. Benim böyle araba kullanmasını, yat kulübünde, kervansarayda salınmasını bilen pek zarif bir karım vardır. Bazı onu kolum alır çıkarım, her şey tamamlanır. Zengin ve kibar bir adam, bir gentleman. Şık ve güzel bir kadın, bir perfect lady. Yoksa herkes gibi benim de erkekliğimin istediği kadın elbette karıma benzer çerden çöpten yarısı kumaş yarısı boya bir kukla değil. Kollarımın içini ve yatağımı rahatça doldurabilecek ılık ve sahici bir kadın. Onun içindir ki bazı gecelerini hırsızlama paylaştığı çerkez midir, pomak mıdır anlaşılmaz, bir Alaturka şarkıcı Melahat ya da bir Viyana yolculuğunda tanıyıp bir türlü unutamadığı Frau Kohenka daha çok hayranlığını çekiyor, daha usulünce içini ısıtıyor. Şu günlerde bir fırsat zuhur etse de tekrar Viyana'ya düşebilsem, Frau Kohenka'ya elbet bir iki satır diyeceğim olurdu, sıcacık iki satır. Ya da, ne Melahat o öyle, onlar göğüs mü yoksa tortop olmuş iki beyaz tavşan mı? Kabahat böyle bir kadını almayanın, böyle çekirge misali karılarla kifafı nefs edip avunanın. Eğer akın olmasaydı... Soğuk kadife ayaklı bir sansar gibi dam penceresinden Beyoğlu'na atladı. İki saat içinde kaldırımları, vitrinleri, sinema afişlerini dondurdu. Ara sokaklarda figüran kahveleri, dumanlı nargilelerini, sedefli tavlalarını buğulu camların arkasına sakladılar. Athena fırlak dudaklarının sınırlarını menekşe bir kalemle çepeçevre çizmiş, tam o sırada Yeşilçam sokağının köşesini dönüyordu. Sokağı hançer vızıltılarıyla geçti, uydurma bir han kapısından girip loş ve pis bir merdiven çıktı. Kel bir mangalın ya da dehşetli tüten bir gaz sobasının başında titreşen, avuçları çaylı, damakları tütünlü bir takım adamların başına dikilerek ''İhsan Bey gelmedi mi daha?'' diye sordu. ''Tuhaf, randevu vermişti bana saat 11 için. Athena derseniz o bilir.'' Ya da dün aramıştım İhsan Bey'i, yoktu acaba bugün? Adamlar bıyıklarını siper alıp gözlerini aralıyorlar. Athena'nın yukarı yukarı göğüslerini, boynuna ve omuzlarına sarılan simsiyah ve dümdüz saçlarını seyrederek, salyalarını akıta akıta hepsi aynı kapıya çıkan değişik cevaplar veriyorlar. Stüdyoda bugün İhsan Bey çalışıyor. Ya da dublaja gitti, meşgul. Olmadı mı? Yerli filmcilerin toplantısında. Athena uydurma kürküne büründü, Yeşilçam sokağının ortasında durdu. Buna ne mana vermeli? Onun da ilgilenen kim? Bu adam iyi fotoğraf veriyor mu, vermiyor mu diye resimlerini, oyunu hakkında bir fikir edinmek için danslarını görmek isteyen kim? Bu adam nihayet harika diye patırdayan, harika, ben sizin gibi dansöz görmedim. Yarın saat 4'te şirkete teşrif edin, iş konuşalım. Ondan sonra Athena her gün şirkete uğruyor. Ya rejisör bulunmuyor, ya randevusu bir başka güne bırakılıyor. Her gece kılçık Nazım'a bu senin rejisör diye çıkışıyor. Ne biçim adam bre? Bir türlü bulamıyorum. Söz veriyor, gidiyorsun, yok. Kılçık çalışıyor diyor, işi başından aşkın. Sen merak etme Pedimo, biraz daha sabır, oldu bu iş. Eğilip kulağının dibinden öpüyor. Birazcık daha diyor, sabır. Zaman sabrediyor mu? 25'ini bir geçtiğimiz sinemada tutunmak, yaz kış dergi kapaklarında anlaşılmaz bir manasızlıkla boy göstermek için ne kadar şansı kalır? Şimdi gencim, güzelim, sıçrayabilirsem ancak şimdi sıçrayabilir. Bu kör dövüşü içinden geleceğimi kurtaracak herhangi bir yer edinebilirim. Yoksa İsa korusun, randevu evleri her hafta sonunda, her gün sonunda hazır, tetikte. Kılçık Nazım bugün var, yarın yok, onun umurunda mı? Olmazsa bir yağmur gecesi Beyoğlu barları mahzun mahzun ıslanırken bu defa başka bir Athena bulur çıkarır, alıp bekar gecelerine götürür.